Ayrım 41, sayfa 466. Harry gözlerini kapadı ve Raquel'in haklı olup olamayacağını düşündü. Bir tebeker'in sandalyedeki görüntüsü zihninde canlandı. Elbette rüyaydı. Saatini kuş evine koydum dedi. Ama orada yoktu. Şey diye söze başladı Raquel. Sonra birden durdu ve ağzından bir inleme çıktı. Aman Tanrım. Bölüm 35, 21. gün. Canavar. Raquel mutfaktan dışarıdan gelen birinin eve ulaşabileceği üç cepheyi görebiliyordu. Arkada taş yığınlarından oluşan ve yerler kar tutunca inmesi daha da zorlaşan kısa ama dik eğimli bir arazi vardı. Raquel tüm pencerelere tek tek gidip baktı ve kapalı olduklarını kontrol etti. Babası bu evi savaş sonrasında inşa ederken pencerelerini yükseğe koymuş ve önlerine demir parmaklık takmıştı. Bunun savaşla ve bir Rus'un Leningrad yakınlarındaki bir sığınağa sızıp içinde uyuyan tüm yoldaşlarını vurması ile ilgisi olduğunu biliyordu. İçerilerinde tek sağ kurtulan, kapıya en yakın uyuyan ve çok yorgun olduğu için alarm çalıp da battaniyesinin üzerine saçılmış boş kovanları görüne dek uyanmayan babası olmuştu. Dediğine göre o geceden sonra bir daha gözüne doğru düzgün uyku girmemişti. Raquel yine de o parmaklıklardan hep nefret etmişti ta ki bugüne dek. "Odama çıkamaz mıyım?" diye sordu Oleg geniş mutfak masasının ayağını tekmeleyerek. "Olmaz," dedi Raquel, "burada kalman gerek." "Matthias ne yapmış?" "Harry gelince her şeyi açıklayacak. Kapının arkasındaki zinciri taktın değil mi?" "Evet." "Anne keşke babacığım burada olsaydı." "Babacığın mı?" Raquel daha önce oğlunun ağzından bu kelimenin çıktığını duymamıştı. Sadece Harry için demişti. Ama onun üzerinden de birkaç yıl geçmişti. "Rusya'daki babanı mı kastediyorsun?" "O benim babam değil." Oleg bunu öyle kesin kes söyledi ki Raquel ürperdi. "Bodrum kapısı," diye bağırdı. "Ne?" "Matthias'la Bodrum'un anahtarı da var. Şimdi ne yapacağız?" "Kolay," dedi Oleg bardağındaki suyu bitirerek. "Bahçe sandalyelerinden birini kapı kolunun altına koyuyorsun. Tam da denk geliyor. Öyle yapınca kapıyı kimse açamıyor." Raquel şaşırarak "hiç denedin mi?" diye sordu. "Koyboyculuk oynarken Harry bir kere yapmıştı." "Sen burada otur," dedi Raquel. Hole doğru yöneldi. "Bekle." Durdu. "Nasıl yapıldığını gören benim," dedi Oleg. Ayağa kalkmıştı. "Sen burada kal anne." Raquel oğluna baktı. Tanrım, bir sene içinde ne kadar büyümüştü. Yakında boyu onunkini aşacaktı. Siyah gözlerindeki çocuksuluk yerini gençliğin isyankarlığına bırakıyordu. Ama Raquel zamanı geldiğinde bu asiliğin yerini yetişkinliğe özgü kararlılığın alacağını şimdiden görebiliyordu. Raquel önce tereddüt etti. "Bırak ben yapayım," dedi Oleg. Sesi adeta yalvarır gibiydi. Raquel bunun onun için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Büyük bir işti sonuçta. Çocukluk korkularına noktayı koymakla alakalı bir durumdu. Yetişkin meseleleriyle alakalı. Babası gibi olmakla alakalı. Babası olarak gördüğü adam her kimse. "Acele et," diye fısıldadı Raquel. Oleg koştu. Raquel pencerede durup dışarı baktı. Garaj yolunda bir araba sesi var mı diye kulak kesildi. Harry'nin önce gelmesi için dua etti. Evin ne kadar sessiz olduğunu düşündü. Ama niyeyse aklına yeni bir düşünce geldi sonra. Evin ne kadar sessiz olabileceği. Ama sonra bir ses duydu. Ufacık bir ses. Önce dışarıdan geldiğini sandı. Ama sonra arkasından geldiğine emin oldu. Döndü. Boş mutfak dışında bir şey yoktu. Sesi tekrar duydu. Bir saatin boğuk tiktaklarını andırıyordu. Ya da masaya vuran, ritim tutan bir parmağı. Masa. Masaya baktı. Sesin geldiği yer orasıydı. Biraz sonra nedenini anladı. Masaya bir su damlası düştü. Yüzünü yavaşça tavana doğru kaldırdı. Beyaz tavan kaplamasının ortasında koyu renkli bir halka oluşmuştu. Ve halkanın ortasından parlak bir damla sarkıyordu. Damla tavandan kopup masaya düştü. Raquel suyun nereden geldiğini gözleriyle görse de sesi duyunca başına beklenmedik bir sille yemiş gibi yerinden sıçradı. Tanrım, su banyodan geliyor olmalıydı. Duş musluğunu açık unutmuş olabilir miydi gerçekten de? Eve geldiğinden beri üst kata çıkmamış, yemek işini halletmek için doğruca mutfağa girmişti. Öyleyse sabahtan beri akıyordu. Tam da şu anda bunca şeyin arasında olması şarttı. Raquel hola gitti, merdiveni çıktı ve banyoya yürüdü. Duştan ses gelmiyordu, kapıyı açtı, yerler kuruydu. Musluktan su akmıyordu. Banyo kapısını kapattı ve dışarıda bir iki saniye dikildi. Yandaki odanın kapısına gitti gözleri. Yavaşça oraya doğru yürüdü. Elini kapı koluna koydu, duraksadı. Araba sesi geliyor mu diye kulak kesildi yine. Ve ardından kapıyı açtı. İçeri baktı. Çığlık atmak istedi o anda. Ama içgüdüleri bunu yapmamasını söyledi. Sessiz olmalıydı. Tamamen sessiz. "Harry siktir," diye bağırdıktan sonra yumruğuyla torpidoyu titretti. Bu ne şimdi? Trafik tünelin önünde kilitlenmişti. Tam iki dakikadır yerlerinden kımıldamamışlardı. Nedenini aynı saniye polis telsizinden öğrendiler. Ringüç'te Tase'nin batı istikametindeki tünelin çıkışında kaza var. Yaralı yok. Çekici çağrıldı. Harry bir anlık kararla mikrofonu kaptı. "Kim olduklarını biliyor musunuz?" Telsizdeki polis genizden gelen sesle iki araba olduğunu biliyoruz sadece, dedi ağır ağır. İkisinde de yaz lastiği takılı. Kasım'da kar yağdığında hep böyle ortalık karışır, dedi arka koltuktaki polis. Harry cevap vermedi. Sadece parmaklarını torpidoda tıkırdattı. Diğer seçenekleri düşündü. Ön ve arka taraf diğer araçlarla kapatılmıştı. Dünyanın tüm mavi ışıkları ve sirenleri bir araya gelse bu trafiği açamazdı. Kapıyı açıp tünelin diğer ucuna koşabilir, telsizle başka bir polis aracının gelip almasını isteyebilirdi. Ama arada neredeyse 2 kilometre vardı. Arabanın içi sessizdi şimdi. Rölantide çalışan motorların cansız uğultusu dışında ses yoktu. Öndeki minibüs 1 metre ilerleyince polis aracı da onu takip etti. Araba sert sürülmezse dedektif tekrar patlayabilir korkusuyla minibüsün arka tarafından çarpmaya az kala birden durdu. Ani fren, sonrasında gelen sessizlikte bikinili metal kadın figürleri neşeyle şangırdadı. Harry'nin aklına Jonas geldi yine. Neden neydi ki? Telefonda Matthias'la konuşurken neden onu düşünmüştü? Ses yüzündendi, arkadan gelen ses. Harry arkadan aynadan sarkan dansçıları izledi ve her şey birden yerine oturdu. Aklına neden Jonas'ın geldiğini biliyordu. O sesin ne olduğunu biliyordu. Ve kaybedecek bir saniyesinin bile olmadığını. Ya da kafasından bu düşünceyi atmaya çalıştıysa da başaramadı. Acele etmesine gerek kalmadığını. Ne de olsa artık çok geçti. Oleg, tuğla duvarlardaki toz tortularının beyaz hayaletlere benzediğini bildiği için ne sağına ne de soluna bakarak bodrumun karanlık koridorlarında hızla ilerledi. Başka hiçbir şey düşünmeden, kötü fikirlerin aklına girmesine izin vermeden yalnızca yapacağı şeye odaklanmaya çalıştı. Harry böyle demişti bir keresinde. İnsan kafasının içindeki canavarları yenebilirdi. Sadece uğraşması gerekiyordu. Onların karşısında mümkün olduğunca sık çıkmalı ve savaşmalıydı. Kazanabileceği küçük ve kısa çarpışmalarla onları yavaş yavaş alt etmeliydi. Sonra eve gidip yaralarını sarmalı ve tekrar denemeliydi. Oleg bu bodruma patenlerini soğukta tutmak için daha önce defalarca tek başına girmişti. Bahçe sandalyesini aldı, sessizliği bozmak için arkasında sürüyerek taşıdı. Önce bodrum kapısı gerçekten kilitli mi diye baktı. Ardından sandalyeyi kapı kolunun altına sıkıştırıp oynamadığından emin oldu. İşte bu kadardı. Sonra birden dona kaldı. O da neydi? Başını kaldırıp kapının küçük penceresine baktı. Artık aklındakilere daha fazla ket vuramıyordu. Sel olup akmaya başlamışlardı. Dışarıda birisi dikiliyordu. Koşup kaçmak istediyse de yerinde kalmaya zorladı kendini. Düşüncelerini başka düşüncelerle karşı koydu. İçerideyim, dedi kendi kendine. Burada güvendeyim. Derin bir nefes aldı, kalbinin hızla çalan bir davul gibi gümbürdediğini hissetti. Biraz sonra öne eğilip pencereden dışarı baktı. Kendi yüzünün yansımasını gördü. Ama biraz yukarısında başka bir yüz, ona ait olmayan eğri büğrü bir surat vardı. Canavarın havaya kalkan ellerini gördü sonra. Oleg korkuyla geriye çekildi. Bir şeye çarptı. Ellerin suratına ve ağzına doğru uzandığını hissetti. Bağıramıyordu ama bağırmak istiyordu. Canavarın kafasının içinde olmadığını, burada bodrumda olduğunu haykırmak istiyordu ve öleceklerini. Evin içinde, dedi Harry. Harry telefonu tekrar arama tuşuna basarken diğer polisler boş gözlerle onu izledi. Japon müziği sanmıştım ama rüzgar çanının sesiydi o. Jonas'ın odasında olandan. Oleg'in de. Matthias en başından beri oradaydı. Kendisi de söylemedi mi zaten? Arka koltukta oturan polis cesaretini toplayarak nasıl yani diye sordu. Bana evdeyim dedi. Ama kastettiği kendi evi değil. Holmen Colvien'deki evdi. Hatta Raker ve Oleg'i görmeye gideceğini söyledi. Anlamalıydım. Holmen Colvien Torshov'un aşağısında değil yukarısında kalıyor. Evin ikinci katında. Aşağı iniyor. Onları evden çıkarmamız lazım. Tanrı aşkına cevap ver kadın. Belki telefonun yakınındakine de evde tam 4 telefon var. Muhtemelen az önce bağlantıyı kesti. Benim hemen oraya ulaşmam gerek. Başka bir araç gönderelim dedi arabayı süren polis. Olmaz diyerek karşı çıktı Harry. Artık iş işten geçti. Onları yakalamıştır. Artık tek şansımız ona son bir yem sunmak. O da benim. Sen mi? Evet, planında ben varım. Planında ben yokum demek istedin herhalde değil mi? Hayır varım. Şu anda beni bekliyor. İki polis aynada bakışırlarken arkalarındaki hareketsiz araçların arasında yılan gibi kıvrılarak ilerleyen bir motosikletin uğultusunu duydular. Sence şu olur mu? Evet dedi Harry dikiz aynasından motosikleti gözleyerek. Verebileceği tek cevap buydu. Çünkü umut vadeden tek cevap buydu. Oleg var gücüyle kurtulmaya çalışsa da boğazındaki soğuk metali hissedince canavarın demir gibi ellerine teslim oldu. Buna neşter denir Oleg. Canavar Matthias'ın sesiyle konuşuyordu. İnsanları keserken kullanılır. Ne kadar kolay kestiğini tahmin bile edemezsin. Canavar ağzını kocaman açmasını söyledi ve içine kirli bir bez parçası tıktı ve ellerini arkaya koyarak karnının üstüne yatmasını emretti. Oleg dediğini yapmayınca kulağının altına batırılan soğuk metali ve omuzundan tişörtün içine akan ılık kanı hissetti. Bodrumun buz gibi beton zeminine yüzüstü uzandı ve canavar sırtına oturdu. Yüzünün yanına kırmızı bir kutu düştü. Etiketini okudu. Kablolara ve oyuncak ambalajlarına takılan sinir bozucu biçimde sıkılıp asla gevşetilemeyen ve ne kadar incelirse incelsin kopartılamayan plastik kelepçelerdi bunlar. Oleg el ve ayak bileklerine geçirilen plastik şeritlerin tenini kestiğini hissetti. Oleg biraz sonra havaya kaldırıldı ve başka bir yere alındı. Acıyı düşünmeye fırsat bulamadan çıtırtılar eşliğinde yumuşak bir yere düştü. Yukarı baktı. Dondurucunun içinde sırt üstü yatıyordu. Kırılan buzların kollarını ve yüzünü yaktığını hissediyordu. Canavar başını eğerek tepesinde dikildi. Hoşça kal dedi. Yakın bir zamanda öbür tarafta görüşürüz. Dondurucunun kapağı çarparak kapandı ve her yer karanlığa gömüldü. Oleg kilitteki anahtarın çevrildiğini ve hızla uzaklaşıp kaybolan ayak seslerini işitti. Dilini iterek ağzından çıkarmaya bezi aralamaya çalıştı. Nefes almalıydı. Havaya ihtiyacı vardı. Raquel'in nefesi kesilmişti. Yatak odasının kapısında dikilirken karşısında gördüğü şeyin delice olduğunu biliyordu. Bedenini buz gibi soğutan, ağzını kurutan ve gözlerini yuvalarından fırlatan bir delilik. Yatak ve diğer mobilyalar duvara doğru itilmişti. Zemin sadece yeni bir damla düştüğünde kendini belli eden pürüzsüz bir su tabakasıyla kaplanmıştı. Ama Raquel damlayı fark etmedi bile. Tek gördüğü odanın orta yerinde dikilen devasa bir kardan adamdı. Kardan adamın sırıtan bir ağzı olan başı neredeyse tavana değecekti. Nefesi yerine geldiğinde ve beynine tekrar oksijen gittiğinde ıslak yünün, ıslak ahşabın kokusunu, eriyen kalın çıpırtısını duydu. Üzerine soğuk bir hava dalgası çarptı ama tüylerini diken diken eden şey o değildi. Arkasında dikilen adamın sıcaklığıydı. Güzel, değil mi Matias? Sırf senin için yaptım. Matias, şşş. Kolunu sanki onu korurmuş gibi boğazına doladı. Raquel aşağı baktı. Matias'ın elinde bir neşter vardı. Sakın konuşma hayatım. Yapılacak çok fazla iş, harcanacak çok az zaman var. Neden? Neden? Bugün bizim günümüz Raquel. Hayatımızın geri kalan kısmına inanamayacağın kadar kısa. O yüzden açıklamakla vakit harcamak yerine bunu kutlayalım. Şimdi lütfen ellerini arkana koy. Raquel dediğini yaptı. Oleg'in bodrumdan çıktığını duymamıştı. Belki hala bodrumdaydı. Belki Matias oyalarsa evden kaçabilirdi. Nedenini bilmek istiyorum dedi. Duyguları ses tellerini titretiyordu. Çünkü sen bir kaltaksın. Raquel bileklerinde ince ve sert bir şeyin sıkıldığını hissetti. Boynunda önce onun sıcak nefesini duydu. Sonra dudaklarını ve dilini. Çığlık atarsa duracağını bildiği için dişlerini sıkıp bekledi. Devam etmesini, oyalanmasını istiyordu. Matias'ın dili boynundan yukarı doğru çıktı. Kulağını hafifçe ısırdı. Kaltaklık yaparak doğurduğun oğlun da dondurucu da diye fısıldadı. Oleg mi? Diye sordu Raquel kontrolünü kaybettiğini hissederek. Endişelenme hayatım. Soğuktan ölmez. Ölmez mi? Vücudu donana kadar havasızlıktan zaten ölmüş olur. Matematik kuralı. Ben bütün bu hesaplamaları yıllar önce yaptım hayatım. Hepsini yaptım. Holmenkollen'in rüzgarlı yollarını karanlığın içinde bir motosiklet son sürat tırmanıyordu. Gürültüsü evlerin arasında yankılanırken onu görenler muhtemelen bu karlı havada böyle motosiklet kullanmanın delilik olduğunu düşünüyordu. Şoförü her kimse ehliyetine el konulmalıydı. Oysa şoförün motosiklet ehliyeti bile yoktu. Harry siyah ahşap evin garaj yoluna çıkarken hızlandı ama keskin virajda tekerlekler taze karın üzerinde patinaj çekince hız kaybettiğini fark etti. Hiç uğraşmadan doğruca kendini yola attı. Motosiklet yokuştan aşağı kayarak birkaç alçak ladin dalının arasına daldı, bir ağacın gövdesine çarpıp durdu. Yana devrildi. Arka tekerleğiyle kar püskürttü ve son nefesini verdi. Harry o esnada merdivenlerin yarısını çıkmıştı bile. Karda ne eve giden ne de evden çıkan bir ayak izi vardı. Tabancasını çıkardı ve kapıya doğru atıldı. Kilitli değildi. Matias'ın söz verdiği gibi. Usulca hole girdi ve ilk gördüğü şey açık duran bodrum kapısı oldu. Durup dinledi. Bir ses duyuyordu. Gümbürtüyü andıran boğuk bir ses. Mutfaktan geliyor gibiydi. Harry ikilemde kaldı. Sonunda bodrumda karar verdi. Silahını öne doğru tutarak basamakları yan yana inmeye başladı. En aşağıya vardığında gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi ve etrafı dinledi. Tüm oda nefesini tutuyormuş gibi hissetti. Kapı kolunun altında duran bahçe sandalyesini gördü. Oleg yapmış olmalıydı. Gözleri daha ileriyi taradı. Tam yukarıya çıkmaya karar vermişti ki dondurucunun yanındaki taş zeminde karanlık bir leke çekti dikkatini. Su muydu bu? Bir adım yaklaştı. Su dondurucunun altından gelmiş olmalıydı. Düşüncelerini gitmek istediği yerden uzaklaştırmaya çalışıp kapağı çekti. Kilitliydi. Ve anahtar üzerinde duruyordu. Fakat Raquel dondurucu kilitlemezdi. Finoy'daki anılar gözünün önüne gelse de oyalanmadan anahtarı çevirdi ve kapağı kaldırdı. Dondurucunun karanlık dibinde bir metalin parıltısını gördü ve yüzündeki yakıcı acıyla kendini geri attı. Bıçak mıydı o gördüğü şey? İki kirli sepetinin arasında sırt üstü düşmüştü. Hızlı ve çevik bir karaltı dondurucudan çıkmış, başında dikiliyordu. Harry, polis diye bağırdı ve hızla silahını çekti. Sakın kıpırdama. Karaltı bir elini başının üstüne kaldırarak durdu. Harry, Oleg. Harry silahını indirince çocuğun elinde tuttuğu şeyin ne olduğunu gördü. Bu bir buz pateniydi. Ben Matthias geldi sandım diye fısıldadı Oleg. Harry ayağa kalktı. Matthias nerede? Bilmiyorum. Yakında görüşeceğimizi söyledi. Ben de sandım ki. Pateni nereden buldun? Harry ağzına gelen kanın metalik tadını aldı. Yüzündeki oluk oluk kanayan kesiyi parmaklarıyla buldu. Dondurucudaydı. Oleg muzipçe gülümsedi. Merdivene koyunca laf yiyorum. Ben de annem görmesin diye bezelyelerin altına saklıyordum. Ne olsa bizim evde bezelye yenmez biliyorsun. Basamakları tırmanmaya başlayan Harry'nin peşinden gitti. Neyse ki patenleri bileylemiştim. Plastik kelepçeleri öyle kesebildim. Ancak kilidi açmak imkansızdı. Ben de hava almak için en alttaki levhada iki delik açtım. Kapağı açınca ışık yanmasın diye ampul de patlattım. Ve vücut sıcaklığın yüzünden buzlar eriyip deliklerden aktı, dedi Harry oraya çıktıklarında. Şuradaki evin ışığını görüyor musun? Oraya koş ve ben seni almaya gelene kadar oradan ayrılma, tamam mı? Olmaz, dedi Oleg sert bir sesle. Annem, şşş, beni iyi dinle. Şu anda annen için yapacağın en iyi şey buradan uzaklaşmak. Onu bulmak istiyorum. Harry, Oleg'i omuzlarından tuttu ve çocuğun gözlerinin acıdan gözyaşlarıyla dolmasını seyretti. Sana koş diyorsam koş, salak çocuk. Harry bunu kısık bir sesle söylese de öyle bastırılmış bir öfkeyle söyledi ki Oleg afallayarak gözlerini kırpıştırdı ve kirpiklerinden yanağına doğru bir damla yaş süzüldü. Sonra çocuk birden kapıya dönüp dışarı fırladı. Karanlığın ve yağan karın içinde gözden kayboldu. Harry telsizi eline aldı ve konuşma düğmesine bastı. Harry konuşuyor, ben geldim. Uzakta mısınız? Stadyumun oradayız, tamam. Harry Gunnar Hagen'in sesini hemen tanıdı. İçerideyim dedi. Evin önüne sürün ama ben söylenene kadar içeri girmeyin. Anlaşıldı, tamam. Tamam. Harry mutfaktan gelmeye devam eden sese yöneldi. Kapıda durdu ve tavandan ince bir çizgi halinde damlayan suyu izledi. Çözünen alçı yüzünden rengi griye çalıyordu ve mutfak masasını hiddetle dövüyordu. Dört geniş adımda ikinci kata tırmandı. Parmaklarının ucunda yatak odasının kapısına yürüdü. Yutkundu. Kapı koluna baktı. Dışarıda polis sirenlerinin uzaklardan gelen ve giderek yaklaşan sesini duyuyordu. Yüzündeki kesikten akan kanlar yumuşak bir şıp sesiyle parkeye damlıyordu. Çakaklarındaki zonklama gibi bunu da hissedebiliyordu artık. Her şeyin sona ereceği yer burasıydı. Mantıklıydı aslında. Kim bilir kaç kere onunla geçireceğine söz verdiği gecelerin sabahında bu halde yatak odası kapısının önünde dikilmiş, kaç kere içeride uyuduğunu bilerek vicdan azabıyla öylece beklemişti. Gıcırdayacağını bildiği için dikkatlice kolu bastırıp kapıyı açardı. O da her seferinde uyanıp uykulu uykulu bakar, gözlerini dikerek onu cezalandırmaya çalışırdı. Harry yorganın altına kıvrılarak ona sımsıkı sarılır ve hemen yumuşadığını hissederdi. Raquel zevkle inlerdi ama çok da büyük bir zevkle değil. Sonra Harry onu daha çok okşar, öper, ısırır, kölesi olurdu. Sonunda Raquel uykulu bir kraliçe olmaktan çıkarak üzerine oturur, kedi gibi mırıldayınıp inleyen hem kırgın hem şehvetli bir kadın haline gelirdi. Harry kolu kavrayınca kolun düz köşeli biçimini hala unutmadığını fark etti. Müthiş bir dikkatle bastırdı. O bilindik gıcırtıyı duymayı bekledi ama kol inmiyordu. Farklı olan bir şey vardı. Sanki zorluyordu. Birisi yaylarını sıkmış olabilir miydi? Yavaşça elini koldan çekti. Eğilip anahtar deliğinden içeri bakmaya çalıştı. Kapkaraydı. Delik diğer taraftan kapanmıştı. Raquel diye bağırdı. Orada mısın? Cevap yoktu. Kulağını kapıya dayadı. Bir kazınma sesi duyduğunu sandı ama emin olamadı. Elini tekrar kolu uzatacaktı ki vazgeçti. Fikrini değiştirip bitişikteki banyoya koştu. Küçük penceresini iterek açtı. Zor da olsa gövdesini dışarıya çıkarıp geriye doğru sarktı. Yatak odası penceresinin siyah demir çubukları arasından ışık sızıyordu. Topuklarını banyo penceresinin kasasının içinde sabitleyerek bacak kaslarını gerdi ve evin dış duvarına uzandı. Parmakları boş bir çabayla pürüzlü tomrukların arasında tutunacak bir delik ararken kar taneleri yüzüne düşüp yanağından akan kanın içinde eriyordu. Daha fazla güç kullandı. Pencerenin kasası bacağını o kadar zorluyordu ki kemiğinin çatırdadığını hissetti. Elleri duvarda beş bacaklı telaşlı bir örümcek gibi gezindi. Karın kasları ağrıdı ama çok uzaktı. Ne yapsa yetişemiyordu. Aşağı baktı. İnce kar tabakasının altında asfaltın olduğunu biliyordu. Parmak uçlarına soğuk bir şey değdi sonra. Demir bir çubuk. Çubuğu önceki parmağıyla kavradı. Ardından üç ve sonra eliyle tuttu. Sızlayan bacakları serbestçe sallandıktan sonra duvara tutunarak kollarındaki yükü hafifletti. En azından artık odanın içini görebilirdi ve gördü de. Neye baktığını o saniyede anlamasına rağmen beyni gördüğü şeyi algılarken bocaladı. Odanın içinde daha önce taslağını gördüğü eserin bitmiş hali duruyordu şimdi. Raquel'in gözleri ardına kadar açılmıştı ve kapkaraydı. Üzerinde bir elbise vardı. Kızıl, kampari rengi. Bu haliyle kırmızı böceği gibiydi. Başı bir çitin dibinde dikiliyormuş gibi, öbür tarafa bakmaya çalışıyormuş gibi tavana doğru gerilmişti. Ve o açıdan aşağıya ve pencerenin dışındaki heriye bakıyordu. Omuzları geriye çekilmişti. Kolları görünmüyordu. Ayrım sonu sayfa 480. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Tasen. TASEN.